Ayrım 8. Osmanlı Demokrasisinden Türkiye Cumhuriyeti'ne Yavuz Bahadıroğlu, sayfa 104. Osmanlı asırlarında Ramazan karşılaması. Bazı esnafların Ramazan'ı fırsat bilerek fiyatlara zam yaptığını gazetelerde okuyunca Osmanlı Devleti'nde halkı sömürmeye karşı alınan Ramazan öncesi tedbirleri hatırladım. Hemen hemen her padişah Ramazan öncesinde bir Hattı Hümayun yayınlar, keyfi fiyat artışlarının engellenmesini isterdi. Bunlardan biri de Sultan 4. Mustafa'ya aittir. Başbakanlık arşivinde 53.351 numara ile kayıtlı bulunan 1807 tarihli fermanda Sultan Mustafa, Ramazan öncesinde oluşabilecek keyfi fiyat artışlarına dikkat çekip hem esnafı hem de halkı uyarmaktadır. Herkesin narha, hükümetin belirlediği fiyata dikkat etmesini, tamahkarlık edilmemesini, bakkalların fiyatları keyfi olarak arttırmaktan kaçınmalarını, bu konuda imamların halkı ikaz etmelerini isteyen padişah, bereketiyle gelen Ramazan ayının layıkı veçiyle karşılanmasını da istemektedir. Ramazan öncesinde yalnızca padişahlar değil, Osmanlı hükümetleri de tembihnameler yayınlarlardı. Bu tembihnamelerde evlerin, camilerin, dükkanların ve sokakların Ramazan hürmetine temizlenmesi istenir, uyulması gereken kurallar hatırlatılır, Ramazan'ın huzurunu bozacak davranışlardan kaçınılması tembihlenirdi. Tabii ki amaç halkın Ramazan ayını huzur ve güven içinde yaşamasıydı. Hatırlanması gereken hususlardan biri de Ramazan'ın bayram gibi coşku içinde karşılanması, bu çerçevede Ramazan öncesinin bir hasret yürüyüşüne dönüşmesidir. Osmanlı toplumu Ramazan'a misafir muamelesi yapardı. Ramazan hürmetine evler, dükkanlar, sokaklar, meydanlar köşe bucak temizlenir, bir sürü imkansızlığa rağmen her yer temiz edilirdi. Maksat Ramazan'ı dolu dolu yaşamak, yaşatmak ve hoşnut göndermekti. Maksat biraz olsun Ramazanlaşabilmekti. Bunun için kesenin ağzı açılırdı. Ramazan'a günler kala alışveriş edilir, bu sayede şimdi tıpkı yılbaşlarında yahut anneler günü, sevgililer günü gibi Batı dayatması olgularda yaşandığı gibi ticaret hayat canlanırdı. Esnaf maişetini kazandığı, halk Ramazan'ı coşkuyla karşılayabildiği için mutlu olurdu. Darülhilafe, hilafet merkezi İstanbul, yer yer süslenir, Ramazan öncesinde karanlık olan sokaklar yine Ramazan hürmetine son derece itibarlı bir misafir karşılanacakmış gibi ışıklandırılırdı. Bu arada insanlarda da büyük tebeddülat, değişiklik olurdu. Oruç tutmaya niyetli olan herkes şehir hamamlarına adeta hücum eder, günahlardan arınmak niyetiyle yıkanırlardı. Sonra büyük camilerden birinin tanınmış imamına başvurup huzurunda tövbe-i nasuh üzere tövbe derlerdi. Çünkü Ramazan'a tövbekar girmek isteyenler eski günahlarını bir daha işlememe, az mı cezmi kastı müsemmem eylerlerdi. İlk teravihler özellikle Selahattin camilerinde bayram yerine dönüşürdü. İnsanlar en iyi elbiselerini giyer, özene bezene sakladıkları kokuları sandıklarından çıkarıp sürünür, her taraf mis gibi kokardı. Yanlarında saf tutacak mümin kardeşlerinin huşu ve huzurunu bozmamak için o günlerde soğan sarımsak gibi şeyler yenmez, ayrıca maydanoz ve karanfil gibi hoş kokular saçan bitkiler çiğnenirdi. Kısacası camiler şimdiki gibi ter ve çorap karışımı kokmazdı. Bunu yazarken sıkılıyorum ama camilerimizin kokmasında sentetik halıların rolü de büyük. Eskiden halılar saf yün olduğu için kokuyu emerlerdi. Gayrimüslimlerin, Müslüman olmayanların yoğun olarak yaşadığı Fener, Balat, Hasköy gibi semtlerde bile meyhaneler Ramazan'a hürmetten kapanır, kapıya o meyhanenin Ramazan boyunca kapalı olacağına dair bir kağıt yapıştırılırdı. Hiçbir gayrimüslim yahut Müslüman açıkça yemez, içmezdi. Bunun yasak olması bir yana, bu davranışın özünde oruç tutanlara karşı duyulan saygı vardı. Eskiden farklı dinlere mensup vatandaşlar birbirlerinin inancına böyle saygı gösterirken, şimdi aynı dinin mensupları asgari bir saygı kırıntısı bile göstermeyip Ramazan'da oruçlunun suratına sigara dumanı üflüyor, televizyonlar Ramazan programının hemen arkasından müstehcen yayın yapıyorlar. Ramazan'ı mübareki coşkuyla karşılama geleneği benim de çocukluğumun en güzel anılarından birini oluşturur. Ramazan'dan birkaç gün öncesinden karşılama seremonisi başlar, bu çerçevede tüfekler atılır, oyunlar oynanır, zikirler çekilirdi. O gün bugündür zihnimde Ramazan bir coşku olarak kaldı. Her Ramazan öncesinde hala o çocuksu coşkuyu ve Ramazan sevincini içimde hissederim. Eski aile iftarları. Osmanlı ailesi Ramazan dışında günde iki öğün yemek yerdi. Kuşluk yemeği ve akşam yemeği. Osmanlı insanı Peygamberi Alişan Efendimizin ailenizle birlikte yediğiniz yemeğin bereketi vardır şeklindeki buyruğuna uygun olarak sofraya topluca oturur, her yemek merasimsel bir anlayışla yenirdi. O gün aralarında alıştırma adeti yoktu. Bu nadiren yapılan bir şeydi. Sokakta yürürken ısırılarak bir şey yemek ise bize sonradan musallat olan ve hızla alışkanlığa dönüşen bir sapma. Osmanlı insanı sokakta yemeği son derece çirkin ve ayıp sayardı. O devirde hayatı hızlı akmadığı için iş dünyasında şimdiki gibi acımasız, insafsız, kıyafet değiştirip dükkanına gelen Fatih Sultan Mehmet'i ben siftahımı ettim, komşum da siftahını etsin diyerek görünmemiş bir tok gözlülükle komşu dükkana gönderen Osmanlı esnafını hatırlayalım olmadığı için ev halkı akşam yemeğinde mutlaka buluşurdu. Özellikle iftar yemekleri aile için tam bir şölendi. Tahmin edebileceğiniz gibi Osmanlı asırlarında yemek yer sofrasında yenirdi. Öyle yere tertemiz bir örtü atılır, üstüne tahtadan yapılmış bir ayak konur, ayağın üzerine de büyük yemek sinisi yerleştirilir, hatta tahta kaşıklar sininin çevresine dizilirdi. Sininin etrafına evin hanımının becerisine göre işlenip düzenlenmiş minderler konurdu. Sofra adabına göre sağ kollar sofraya dönük olarak hafif çapraz oturulur, erkekler sağ dizlerini sünnet üzere dikerler, kadınlar ise dizüstü çökerlerdi. Ev halkı iftara yarım saat kala sofradaki yerlerini alırdı. Bu sofraya ve sofrayı hazırlayan hanımlara gösterilen saygının gereğiydi. Ayrıca bir sabır imtihanına girmekti. Yiyecekler sofrada öylece durur, etrafında oturanlar nefislerini sabır ve itaat sınavından geçirirlerdi. Yeme içmeye sabır ve Allah'ın emrine itaat. Osmanlı insanı bunu zevkle yapardı. Ayrıca duaların kabul olduğu bildirilen iftar saatini dua ile değerlendirirdi. Sürahi, sinide yer tutmaması için sofra örtüsünün üstünde yerde dururdu. Su içmek isteyen söyler, gençlerden biri sürahiden bardağa su koyardı. Biri suyunu içerken sofradakiler mutlaka onu bekler, böylece su içenin yemek hakkı korunurdu. Kul hakkına böylesine bir dikkat ve hassasiyet vardı. Sofraya ilk olarak büyüyecek bir bakır kase içinde çorba gelirdi. Yemeği besmele eşliğinde ailenin en yaşlı kişisi başlatırdı. En yaşlı üye dilerse bu görevi babaya verebilirdi. Kökleri inanç manzumemizde olup yüzyıllarla genelleşen sofra adabına göre ağız doluyken konuşulmaz, kahkaha ile gülünmezdi. Fakat lokma aralarında sohbet edilirdi. Sofraya gelen yemeği beğenmemek pek tabii mümkündü, ancak bunu yüksek sesle dile getirmek en büyük görgüsüzlük sayılırdı. Osmanlı sofrasında kesinlikle ağız çapırdatılmaz, ekmek ısırılmaz, burun çekilmezdi. Sofraya oturuşta ve kalkışta eller mutlaka yıkanır, ağız misvaklanırdı. Yemekler aynı kaptan yenirdi. Sofraya sulu yemek gelmişse tahta kaşık kullanılır. Batıdaki gibi çatal bıçak kullanılmazdı. Çatal bıçak Tanzimat'la birlikte kullanılmaya başlandı. Çorbadan sonra pilav eşliğinde et yemeği yenirdi. Ardından da bir soğuk yemek ya bir börek verilirdi. En sonunda tatlı ya da meyve yenirdi. Aile reisi dede yahut baba şükür duasını ettikten sonra sünnet üzere herkes tuzluktan bir tutam tuz alarak ağzına atar ve yemeği pişirene ellerinize sağlık gibi çok güzel olmuş gibi cümlelerle teşekkür edilirdi. Herhangi bir emeği ve başarıyı geçiştirmek, karşılıksız bırakmak Osmanlı nezaketine sığmazdı. Başarıyı ve emeği en azından sözle ödüllendirmek Osmanlı insanının asla ıskalamadığı bir alışkanlıktı. Sağ ol, Allah razı olsun, afiyet ola, elinize sağlık sözleri ağızlardan düşmezdi. Yemekler yenilip dua edilmesinin ardından evin yetişkin genç kızı varsa o yoksa anne mutfağa geçer, büyüklere kahve pişirirdi. Büyük anneler, büyük babalar otururken sofradan kalkanlar boş tas ve tabakları toplayıp mutfağa taşırlardı. Hiçbir yerde ekmek kırıntısı bırakılmazdı. Osmanlı insanı nimet dediği ekmeğe aşırı bir duyarlılık ve hürmet gösterirdi. Yakın tarihin Ramazanları. Söylemeye dilim varmıyor ama yakın tarihte bir inkıta, kesinti var. Ramazanların coşkusunu halk aynen devam ettirmiş, o müthiş güzellemeyi ruhu ve bedeniyle yaşamayı sürdürmüş, ancak devlette bir kopukluk olmuş. Devlette ve aydın ekalliyette, azınlıkta. Diyanet İşleri Başkanlığı denen müessese yine vardı. Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet Reisi denirdi, vardı. Televizyon yoktu ama radyo ve gazeteler vardı. Arşiv çalışması yaptığım sırada 1940'ların bir gazetesinde Ramazan haberi iç sayfalarda tek sütuna adeta kaybedilmişti. Düpedüz geçiştirilmişti. Haberin başlığı şöyle bir şeydi. Yarın Müslümanların oruç ayı başlıyor. Köşe yazılarına göz attığımda bazılarının Ramazan'ı alaya aldığını görmüş, bir yazarın Ramazan'dan can havliyle çıktık diye başlayan yazısını ibretle okurken kendimi çok kötü hissetmiştim. Gazeteler Ramazan köşesi hazırlamak, hele hele Ramazan ilavesi vermek şöyle dursun, Ramazan'dan olumlu birkaç cümleyle dahi bahsetmezlerdi. Radyo inanç dünyası kabilinden programlar yapmaz, hatta o muhtevanın zıttına giderdi. İnançlı gazeteci yok muydu? Onlar gazetelerinde Ramazan'ın ruhuna uygun yayınlar yapmazlar mıydı? Elbette o dönemde de bazı dindar gazeteciler vardı ama din yüreklere hapsedilmişti. Ramazan münasebetiyle muhtevasında birazcık dine yer vermeye başlayan gazeteler, Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından uyarılırdı. İşte TC Başvekalet, Matbuat Umum Müdürlüğü, İç Matbuat Dairesi'nin 1945'te dini yayın yapmaya çalışan bazı gazetelere gönderdiği tahmimin özeti. Gazetelerin son günlerdeki neşriyatı yayınları arasında dinden bahis bazı yazı, mütalaa, ima ve temsillere rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu üzerinden gerek tarihi, gerek temsili ve gerek mütalaa kabilinden olan her türlü makale ve fıkra ve tefrikaların, dizi yazıların neşrinden tevakki edilmesi, kaçınılması ve başlanmış bu gibi tefrikaların en son 10 gün zarfında nihayetlendirilmesi, sonuçlandırılması. Vay ki vay! Vay! Ama bu zihniyetin gerekçesi 1942 yılına yazılıp rahmetli Eşref Edip'e açık niyet belirtisi olarak o tarihlerde tamim edilmiş. Biz iktidarda olan CHP zihniyeti her ne şekil ve surette olursa olsun memleket dahilinde dini neşriyat yaparak dini bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dini bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz. TC Dahiliye Vekaleti, Matbuat Umum Müdürlüğü sayı 658 ve 17 Mayıs 1942. Demiştim ya, Ramazan ve oruç konusunda halkımızda bir kesinti olmadı ama bunları da kapsayan inanç konularında aydınlarımızla devletlilerimizde inkıtalar, kesintiler oluştu. Kısacası ne olduysa oldu, halkın kıblesine küstüler. Halkın imanına çelme attılar. Halkın kıblesine ters baktılar. Böylece halkın yüreğini dağladılar. Ve bunun sonucu olarak iktidarsızlığa mahkum oldular. Anladınız mı sayın CHP'liler? Sorunuz genel başkan değiştirme sorunu değil, zihniyet değiştirme sorunudur. Yukarıda adı geçen yazarımız Eşref Edip Fergan, Kara Kitap isimli eserinde şu ilginç anekdotu değerlendiriyor. Sene 1935. Hadise Isparta'nın Atapek kazasının bir köyünde cereyan ediyor. Halkçıların yaptıkları bir tahmime göre Bediüzzaman Said Nursi'nin eserleri toplattırılıyor ve kimde bulunursa mahkemeye sevk olunuyor. Köye baskın yapan jandarmalar üstadın Ramazan münasebetiyle neşrettiği bir risalesinin Ramazan Risalesi üzerinde Ramazan'a aittir ibaresini görünce "Bu Ramazan kimdir?" dediler. Köyde ararlar, okuma yazma bilmeyen Ramazan isminde birini bulurlar. Paldır küldür adamcağızı yakalayarak Isparta hapishanesine götürürler. 2 ay orada yattıktan sonra ağır ceza mahkemesi huzuruna çıkarılıp isticvabı, sorgusu yapıldıktan sonra mesele anlaşılır. Heyeti hakime gülmekten kendilerini alamazlar. Osmanlı bayramları. Osmanlı Devleti'nde bayram kutlamaları Fatih Sultan Mehmet döneminde hazırlanan formata göre yapılırdı. Bunlardan hükümet çerçevesinde olana muayyede, padişaha tebrik arzına ise Rikab-ı Hümayun ya da Muayyede-i Hümayun derlerdi. Bab-ı Ali Muayyedesi bayrama 4 gün kala Sadrazam'ın Şeyhülislam'ı tebriğe gelmesiyle başlar, devlet önderlerinin karşılıklı ziyaretleşmeleriyle Arife gününe kadar sürerdi. Arife günü ise Arife Divanı toplanırdı. Padişah da divana katılır, kutlamaları kabul ederdi. Bayram sabahı bayram namazından önce vezirler, paşalar ve tüm üst düzey yöneticiler yani o günlerin deyişiyle Ekabir-i Rical, Rikab-ı Hümayun resmi için padişah hazretlerine tebriklerini arz etmek üzere merasim kıyafetlerini giyip sarayın yolunu tutarlardı. Muayyede-i Hümayun ya da Rikab-ı Hümayun merasimi Osmanlı Devleti'nde cülus yani yeni bir padişahın tahta çıkması merasimlerinde ancak görülebilen bir şatafatla gerçekleştirilirdi. Daha sonra Ekabir-i Rical padişahın arkasında bir bayram alayı oluşturur, Sultanahmet veya Ayasofya gibi büyük camilerden birine giderlerdi. Namazdan sonra ise aynı düzenle Topkapı Sarayı'na dönülerek kubbe altında verilen ziyafette yemek yenirdi. Yemeği müteakip padişahın bayramını tebrik faslı başlardı. Bütün bunlar kurallarına uygun biçimde önceden belirlenmiş usullere göre gerçekleşir, ardından yabancı devlet temsilcilerinin tebriklerine sıra gelirdi. Padişahın büyükelçilerle birkaç kelimeden fazla konuşma adeti yoktu. Çünkü padişahla görüşmeleri hemen hemen hiç mümkün olmayan kimi devlet temsilcilerinin bayram tebriğini fırsat bilerek padişaha sırnaşmalarından çekinilirdi. Bu yüzden de kural dışına çıkmalarına asla izin verilmezdi. Resmi tebrikleşme faslından sonra padişah harem dairesine, sarayın kadınlara ait bölümüne geçer, baş kadın efendiden ilk işi başlayarak harem sakinlerinin tebriklerini kabul eder, münasip armağanlarla gönüllerini ve dualarını alırdı. Biraz da devlet yöneticilerin, yani sadrazam ve vezirlerin konaklarındaki bayramlaşmadan bahsedelim. Rikab-ı Hümayun, padişaha tebrikleri arz merasiminden dönen konak sahibi doğruca hareme geçer, resmi kılığını değiştirir, biraz kahve çubuk içer, azıcık dinlenir, önce eşinin ardından evlatlarının, gelin ve damatlarının tebriklerini kabul ederdi. Evlatları elini diğerleri eteğini öperler ve bayramlarını tebrik ederlerdi. Onlara saat, yüzük, elmas iğne gibi hediyeler ve kırmızı atlas kese içinde bahşişler verir, evlatlarını yüzlerinden öperek bayramlaşırdı. Hane halkı önlerinde kahya kadın olmak üzere varsa dadı, süt nene huzura çıkar. Sonra kalfalar, daha sonra bütün cariyeler gelir. Sıra ile el etek öperek bayramını tebrikle şükranlarını arz eder, hürmet gösterirlerdi. Ev içi tebriklerden sonra hane sahibi selamlığa geçer. Önce kahya efendi öne düşer. Divan efendisi, kitapçı efendi, her konakta bir kütüphane ve kütüphaneye bakan bir memur vardı. Mühürdar efendi sıra ile gelir, etek öperlerdi. Sonra dairenin gedikli ağaları her biri mahiyetindeki ağalarla beraber gelir. Evvela ağanın kendisini etek öper. Odanın bir yanında ayakta durur. Ağaları da birer birer içeri girerek etek öpüp buradaki etek öpme tabiri elbisenin eteği değil, temenna denilen bir tür selamlamadır. Tebrik merasimini yerine getirirlerdi. Ardından İmrahor Ağa, Emir-i Ahur Ağa mahiyetiyle aşçıbaşı da yine idaresindeki aşçı ustalarıyla gelir. Onlar da öncekiler gibi tebrik arz ederlerdi. Hane sahibi de onları tebrik ederdi. Daha sonra hane halkı, efendiler ve ağalar kahya efendiyi tebrik eder. Ardından herkes birbiriyle bayramlaşırdı. Hane sahibi bunların hepsine ayrı ayrı bahşiş verirdi. O gün evin hanımı, ebe hanımın, nedime hanımların ve çocukların mektep hoca ve halifelerinin, çırak olup evlendirilerek konaktan çıkmış olan eski kalfaların evlerine süslü sepetler içinde elvan elvan renkli şekerler gönderilir. Bu surette hatırlarını sormuş olurlardı. Bütün bunlardan sonra hane sahibinin bayramı tebrik için misafirler gelmeye başlardı. Gelenler devlet ricalinden ise bazı kahya efendi karşılar. Gelenin koltuğuna girerler, hane sahibinin odasına götürürlerdi. Misafirlere kilercibaşı ağa ve mahiyeti tarafından son derece süslü gümüş tepsilerle tabaklarla konulmuş yalnız sakızlı ufak rahat-ı hulkum denilen şeker, badem ezmesi ve miskli akide şekeri ikram edilir. Misafir hangisinden isterse bir tane alır, bir tabak içinde duran ıslak tülbentle ağzını silerdi. Sonra tütüncübaşı ağa ve mahiyeti olan ağalar gümüş tütün tablaları ile elmaslı imameli nefis çubuklar getirirler. Kahveci başı ağa ile mahiyetindeki ağalar sırma örtülü gümüş tepsilerle altın mineli ve gümüşlü zarflı fincanlar içinde kahve ikram ederlerdi. Misafirler gideceği zaman yine kahya efendiye haber verilir, gelişlerindeki gibi uğurlanırlardı. Misafirler tarafından dairede vazife görenlere verilmek üzere orta bahşişi denen bahşiş bırakılırdı. Bayram yazıları daha ziyade Samiha Ayverdi, Münevver Ayaşlı ve Abdülaziz Bey'in yazdıklarından yola çıkılarak oluşturuldu. Eski Ramazanlar ve Azınlıklar. Biliyoruz ki Osmanlı Devleti çok uluslu ve çok kültürlü bir imparatorluktu. Farklı dinleri, dilleri, ırkları bünyesinde barındırırdı. Farklı dinlere mensup insanlar yer yer aynı mahallelerde de otururlardı ancak genelde farklı unsurlar farklı bölgelerde yaşardı. Bu eğilim hala da var. Mesela İç Balat'ta nüfusun büyük çoğunluğunu Yahudiler oluştururdu. Dış Balat'ta ise Edirne Kapı ve Draman'a doğru Türkler, Fener'e doğru Rumlar, iki kilisenin arasında kalan bölgede ise Ermeniler otururdu. Bölgede çok az sayıda da Acem, Arnavut ve Bulgar vardı. Ermenilerin bir bölümü de Samatya ve Kumkapı civarında ikamet ediyorlardı. Sefardim kolundan Yahudiler, Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Sultan II. Beyazıt'ın davetiyle 15. yüzyılda İspanya'dan İstanbul'a geldiklerinde Balat'a yerleştiler. İstanbul'un öbür Yahudi semtleri Hasköy ve Ortaköy'dü. Yahudiler Hasköy'e 17. yüzyılda Eminönü'ne yeni cami yapılacağı zaman aktarıldılar. Karaim Yahudileri ise Bizans döneminden beri Eminönü ve Karaköy'de Karaiköy oturuyorlardı. İstanbul'da ilk apartmanları da Karayim Yahudileri yapmıştır. Çingeneler de çoğunlukla Sulükle'yi mekan tutmuşlardı. Galata'da fetih öncesinden kalma bir Ceneviz kolonisi vardı. Elçilik binaları 16. yüzyıl sonlarından başlayarak bugün Beyoğlu olarak bilinen Pera'ya yerleştiler. Cadde-i Kebir, şimdiki İstiklal Caddesi boyunca sıralanan elçilikler çok geçmeden Avrupalı tüccarları İstanbul'un varlıklı Rumları, Ermenileri ve Levantenlerini de buraya çekti. Zaman içinde Yahudiler de Pera'ya taşındılar. Cumhuriyet döneminin başlarına kadar Türkler Pera'da azınlıktaydı. Osmanlı mozaiğinin belli başlı öğeleri olan bu insanlar asırlar boyunca barış içerisinde yaşadılar. Birbirleriyle hem alışveriş hem de komşuluk yaptılar. Ramazanlarda ve özellikle kandil gecelerinde gayrimüslim komşular pişirdiklerinden Müslüman komşularına da verir. Müslümanlar gayrimüslim komşularının mutfağında pişen lezzetli yemekleri hiç tereddüt etmeden afiyetle yerlerdi. Çünkü gayrimüslim komşuların dini anlayışı Müslümanın haram saydığı yiyecekleri ikram etmeye engeldi. Bu konuda sessiz yüreklerde mühürlenen bir anlaşma var gibiydi. Buna karşılık Müslümanlar da gayrimüslim komşularının kutsal günlerini tebrik etmeyi görev sayarlardı. Asla kimse kimsenin dinine kem söz söylemez, kimse kimsenin kıyafetine yan gözle bakmazdı. Bu yaklaşım bir anlamda Fatih Fermanı'nın gereğiydi. İstanbul'un fethini müteakip günlerde yayınladığı fermana göre kimse kimseye yan gözle bakmayacak, kem söz söylemeyecekti. Mutfaklar farklı dinlere mensup insanların komşuluğunu besleyen merkezlerdi. Rum evlerinde genel olarak zeytinyağlı enginar, imam bayıldı, zeytinyağlı dolmalar, patlıcan, uskumru, midye ve dalak dolması pişerdi. Ayrıca da beyaz çevirme tatlısı eksik olmazdı. Çevirme tatlısı söz kesme, nişan ve isim yortularında kadar Rum evlerine merasim ve ustalık göstergesiydi. Kadınlar kaşık tatlılarından başka şerbet, reçel ve frambuazlı tatlılar da yaparlardı. Salatalar çok çeşitliydi. Tarama, beyin salatası, Rus salatası, mayonezli levrek, kırlangıç veya kefal salatası, kuzu budurulusu, kızartma köfte, patates köftesi, arnavut ciğeri, balık köftesi, muska böreği de nefis yiyeceklerdi. Teofanya ve Paskalya öncesi oruç sırasında aşure pişirilip dağıtılırdı. Paskalya orucu öncesinde 4 haftalık karnaval süresince İstanbullu Rum hanımlar konuklarına ikram etmek için şuruplu tatlılar, baklava, revani, kaymaklı ekmek kadayıfı, vişne reçeli sürülmüş kızarmış ekmek dilimleri, irmik helvası gibi yiyecekler hazırlarlardı. Evangelismos ve Vayon yortu günlerinde sofralarda balık hakim olurken, Sarakosti Paskalya orucu süresince çarşamba ve cuma günleri sofrada sade suda haşlanmış yemekler bulunurdu. Paskalya sofralarında soğan kabuklarıyla boyanmış yumurta sepetleri de yer alırdı. Müslümanlar oruçlarını tutarken Yahudi ve Hristiyanlar da Müslüman komşularıyla hemen hemen aynı günlerde periz dönemleri yaşarlardı. Paskalya günlerinde pastanelerin vitrinlerini süsleyen Paskalya çörekleri ve renkli yumurtalar inançlar arası toleransın simgeleriydi. Birbirimize tahammülsüzlük hastalığı içimize çok çok sonra girdi. Peygamber sevdası. Sultan Vahdettin'in şöyle dediği meşhurdur. Ağabeyim Sultan Reşat bizim hanedan mensupları arasında en az dindar olanıydı ama o da Kur'an-ı Kerim'e sarılarak öldü. Ayrıca Peygamberi Alişan Efendimiz'i, ashabını ve ailelerini çok sevdiklerine hayatları şahittir. Örnek olarak Fatih Bizans'ı onun aşkına bir hadisinin ışığında fethetti. Kendisine bir saray yaptırması gerektiğini söyleyenlere Eba Eyyübel Ensari'yi kastederek o güzel peygamberin mihmandarını bulup ona bir türbe yaptırmadan kendime bir saray yaptırmaya haya ederim dedi. Akşemsüddin hoca Eba Eyyüb'ün kabrini bulur bulmaz padişah oraya koştu ve ceddi Osman Gazi'nin kılıcını Eba Eyyüb'ün huzurunda kuşandı. Sünnete bağlı kalacağına huzurunda and içti. Yavuz padişah adı hutbede Hicaz'ın hakimi diye okununca şöyle feryat etti. Hayır hakimi değil hadimiyiz, hizmetkarıyız. Zaten Mısır seferine Efendimizin rüyasına girip talimat vermesiyle çıkmış, Cengiz Han ve Büyük İskender gibi cingirlere diz çöktüren Sina çölünü peygamberinin aşkıyla geçerken, önünde zaman zaman efendisini görmüş ata binmesini isteyen hocası İbn Kemal'e ağlayarak şöyle demişti. Peygamberim önümde yaya yürürken ben hangi yüzle ata bineyim? Ve Kabe'nin avlusunu süpürttüğü tavus kuşu tüylerinden birini tacına takmıştı. Ayrıca bir süpürge şeklini Hicaz'ın hizmetkarıyım anlamında hayatının sonuna kadar sorgucunda taşımıştı. Çoğu Peygamber Efendimizin yadigarı olan kutsal emanetlerin başında kesintisiz 24 saat Kur'an okunması için 39 hafız görevlendirilmiş, 40. hafız olarak da listeye kendini yazdırmıştı. El Fakir Selim, kendini fakir diyen adam hemen Osmanlı padişahı hem Doğu İmparatoru hem de Emir el Mümini'ndi, müminlerin emri. Sultan 1. Ahmet, Resulullah'ın mescidine 7. minareyi ekletmeden kendi adını taşıyan 6 minareli camiini yaptırmadı, Sultanahmet Camii. Ve efendisinin mübarek ayak izini, "Nola başımda tacım gibi taşısam daim" diyerek sorguç niyetine tacının üzerine koydu. Osmanlı'da sanat. Cumhuriyetimizin heykeli var, romanı var. Osmanlı'nın heykeli romanı var mıydı? Yoktu elbet ama önce sanat hakkında birkaç söz etmek gerekiyor. Sanat silahtan çok daha önemlidir. İmha yerine inşa eder ve son derece kalıcı sonuçlar verir. Buna rağmen acaba neden Osmanlılarda roman ve heykel yoktur? Biliyoruz ki Rus kendi mitini ve muhitini inşa etmiş romanı. Batı hayat mücadeledir görüşünün esaslarını yansıtmış romanda. Robinsonlarında 80 günde devri alemlerinde felsefesini aktarmış. Geçirdiği tarihi istihaleleri dökmüş heykele resmi. Dünkü Amerika serüvenciliğini yansıtmış sinemaya, sanatı kullanarak kendine bir tarih bile inşa etmiş, sığır çobanlarını kahraman olarak yutturmuş dünyaya. Bunlar doğrular, yani sanatın özellikle de romanın ve sinemanın gücü inkar edilemez. Sinema Osmanlı döneminde zaten yoktur, geriye kala kala romanla heykel kalıyor tartışmaya açık. Soru da işte buradan doğuyor, Osmanlılarda neden heykel yok, roman yok sorusu. Osmanlı'da romanın yahut bildiğimiz anlamda heykelin olmaması kuşkusuz sanatın olmaması değildir. Roman yok ama onun yerine 4000 yıl öncesinden başlayarak eski devirleri, eski hayalleri güne taşıyan Hint masalları, destanları var. Siret-i Anter, Bin Bir Gece vesaire. Nihayet hepsinin aktardığı ibret ummanı, kıssalar, menkıbeler. Resmin alternatifi hat, Ebru, Çeşme Bülbül, Osmanlı'nın hayatı sanat. Heykelin alternatifi en basitinden mezar taşları. Heykele gelince, Osmanlı'da klasik manada heykel yoktur. Çünkü Osmanlı, bedii zevklerde bile ebediyet arayan vahim medeniyetine mensuptur. Dünyayı ahiretin tarlası sayan bir kültürün çocuğudur o. Vahim medeniyetinin çocuğu, fani zevkleri tatmin uğruna yaratıcıya nispet ettiği gibi abesiyetle meşgul olmaz. Osmanlı heykel dikmek yerine ebedi abideler dikmeyi seçti. Muhitini baştan başa çeşmelerle, kubbelerle, sebillerle, köprülerle, hanlarla, kervansaraylarla, aşhanelerle, bimarhanelerle süsleyip bunların bekası için vakıflar vücuda getirdi. Onun nazarında ebedileşmenin ölçüsü faydasız bir heykel yontmak değil, bu mabede imza atmak ya da insanlığın hayrına hizmet edecek bir medreseye kubbe çakmaktı. Özenle yontup her birini sanat eserine dönüştürdüğü mezar taşlarında bile ebediyet emelinin yansımaları açıkça görülür. Öte yandan bugün müzelerde zevkle seyrettiğimiz şaheser beşiklerde insana verdiği değerin ölçüsü saklıdır. Şu tespiti yapmakta mahsur yok. Osmanlı beşikten mezara kadar ilim emrine uygun olarak sanatı beşikten mezara kadar bütün hayata yaymış ancak faydacılığı esas almıştır. Bu idrak olmasaydı hala kullanılabilir durumda bunca tarihi eser bize miras kalır mıydı? Yürek Adam Misyonu. Devletlerin yıkılış sebeplerine ilişkin bir kitabı okurken karşıma son derece enteresan bir tevafuk çıktı. Gördüm ki evrensel mükellefiyetler, yükümlülükler yüklenen toplumların kurduğu devletler yıkılırken ya da toplum büyük tebeddülatlar, değişimler geçirirken Allah yürekleri diri ve dinamik tutacak yürek adamlar gönderir. Onlar belirlenmiş bir misyon çerçevesinde insanlara ulaşıp yürekleri umutsuzluktan kurtarırlar. Moğol istilası sırasında Anadolu çözülmüş, siyaset ise tümüyle çökmüştü. Alparslan'ın kurduğu Melikşah'ın ve diğerlerinin yücelttiği Büyük Selçuklu Devleti'nin varlığına kilitlenen umutlar devletle birlikte tökezledi. Gözü ve yüreği kara Moğol çudarları ve çapaçulları hiçbir kutsal ilke tanımıyor, ortalığı yakıp yıkıyordu. O tarihte Anadolu'nun yaşadığı korkunç bir kabustu. Bıkkınlık ve umutsuzluk yüreklerde bal dudak salmaya başlamıştı. Herkes başının çaresine bakıyor, insanlar o zamana kadar üzerlerinde titredikleri bu kutsal değerleri hayatta kalabilmek için gözden çıkarabiliyordu. Bu büyük bir çözülmeydi. Bu çözülme toplumu gitgide bireyselleştirip yalnızlaştırdı. Yalnızlaşma toplumsal denetimi çökertti. Bu çöküşten de kimi ahlaksızlıklar ve yolsuzluklar fışkırdı, şimdi olduğu gibi. Mevlana ve Yunus'un gelişi ise işte böyle bir döneme rastlar. Mevlana sevgisiyle, Yunus nefesleriyle topluma yeni bir ruh üflediler. Fani iklimlerden çözülmüş yürekleri ebediyet etrafında kenetlediler. İnsanlar yeniden umutlandı, tekrardan dirildi. Osmanlı'yı doğuran hikmeti o dirilişin içinde aramak lazım. Kayıhan aşiretinin Osmanlı devletini kuranlar, Anadolu'ya gelişinde aynı rolü bu kez Yesevi'nin müritleri üstlendi. Alp erenler gerek yaşantıları gerekse söylemleriyle insanlara umut aşıladılar. Ayrıca aşirete ufuk açtılar. Öyle bir umut ve ufuk ki sadece 400 civarında silahlı yiğit çıkarabilen bu küçücük aşiret kendini peygamber müjdelisi sayıyor, müstakbel Bizans Fatihi olma yolunda yürüyordu. Gerçekten de doğudan Anadolu'ya giren aşiretin batıya yani Bizans istikametine doğru yürümesi pek çok tarihçiyi şaşırtmıştır. Çünkü Bizans bölgenin süper devletidir. O tarihe kadar üzerine gelen herkesi püskürtmeyi başarmıştır. Bu yüzden küçücük bir aşiretin Bizans taraflarına gitmesi ilk bakışta akıllıca bir strateji gibi gözükmüyor. Ancak sonuçları Fethi Mübin dikkate alındığında derin manalar kazanıyor. Çünkü bu yürüyüş Fethi Mübin'in başlangıcıdır. Yani aslında Kayıhan aşiretinin doğudan batıya Bizans taraflarına yürümesinde şaşılacak bir şey yoktur. Aşiret ebedi misyonuna yürümüştür. Kayıhan aşiretinin ebedi misyonu Fethi Mübin'dir. Peygamberi Alişan Efendimizin Konstantiniye bir gün mutlaka fethedilecektir şeklindeki müjdesinin aşiret önderlerinin özellikle de Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin yüreğine üfürüldüğü kesindir. Yüreklere fetih muşlusunu üfürenler ise Ahiyanurum Anadolu kardeşleri diye anılan Alp erenlerdir. Onlar kendi dönemlerinin yürek adamlarıdır. Bizans'ın üzerine yürümenin ahir zaman peygamberinin yüreğine girmek anlamına geldiğini Kayıhan aşireti gazilerine eminim onlar anlatmış, tüm aşiret bir kutsal hedef etrafında onların telkinleri sayesinde kilitlenmiştir. Kutsal hedef zamanla kızıl elmaya dönüşmüş, kızıl elma ise her an yeni bir fetih müjdesi olarak yüzyıllar boyu bir toplumun yüreğini tutuşturmuşlardır. Bu ateşi yakan da yine yürek adamlardır. Ve imparatorluktan cumhuriyete geçiş dönemi. Olaylar öylesine yakıcı, öylesine yıkıcı, ihanetler öylesine üst üste, reçeteler öylesine birbiri ardından, hezimetler öylesine arka arkaya gelmiştir ki sonunda hem aydının hem de milletin nevri dönmüştür. Resmen Kur'an'a dayanan sistemin çökmesi, bazı art niyetli propagandaların da etkisiyle haşa dinin çöküşü gibi algılanmış, bu da müthiş bir şaşkınlık ve korku meydana getirmiştir. Bu şaşkınlık ortasında ülke işgal edilir. Halk bir İstiklal Savaşı daha vermeye mecbur kalır. İstiklal Savaşı yürekleri biraz olsun tutuşturmayı başarır, özgüven geri gelir gibi olur ama bu sadece devrimlere kadar sürebilir. Devrimler yeni bir korku ve şaşkınlık kuşağıdır. Din ve tarikatlar üstüne yapılan spekülasyonlar kimi yürekleri incitirken kimilerini tümüyle çökertir. Yürekler yeniden dirilmek için yine cesur bir sese, hakikatli bir nefese muhtaçtır. O ses çok bekletmeden alemin ufkunda yankılanır. Ben icazı Kur'an'ı beyan edeceğim. Şimdiki yürek adamın bir adı Bediüzzaman'dır, bir adı Süleyman Hilmi Tunahan'dır, bir adı Mehmet Zahit Kotku'dur, bir adı Sami Efendi'dir, bir adı Gönenli Mehmet Efendi'dir. Tamamını sayamam. Zaten çoğunun isimlerini bilmem. Bildiğim şu ki Anadolulaşmış yüzlerce isim dönem dönem Anadolu'nun yüreğini ayakta tutuyor. 8. ayrımın sonu sayfa 122.